90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 118. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 1 Şubat 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 3 Şubat 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve sesli WhatsApp mesajlarımı çarpı 1,5 hızda dinleyen Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür, sen bu meseleyi bir mesele etmişsin. O belli. Sen o günden sonra beni hızlı ya da yavaş dinledin mi? Öyle bir şeyin oldu mu denemen?
Dinledim. 1,5 hızda dinliyorum artık seni.
Ha, nasılım peki 1,5 hızda?
Anlam bütünlüğü bozulmuyor Burçin.
Tamam, güzel. 1,5 makul ya. 1,5 makul.
Peki ben sana bir şey soracağım asıl. Sen şimdi hani benim ses mesajlarımı 1,5 hızda dinleyerek bir tasarruf ediyorsun. Saniyeler kazanıyorsun. O saniyeleri hangi faydalı aktiviteye kaydırıyorsun? Ben de onu merak ediyorum.
Vallahi o saniyelerden kazandığımıza da bir şey, yani ona kazanç diyemeyiz Özgürcüğüm. Yani 3-5 saniye. Ya orada aslında kazanç, hani zamandan kazanayım, bir an önce dinleyeyim değil de, yani gerçekten hani biz bazen edit yaparken hani aralar bazı fazlalıkları atıyoruz getiriyoruz. Aslında onun otomatikleşmiş hali gibi düşünüyorum. Yani bir şey kazanmak amacıyla yaptığım bir durum değil. Ama çok uzun videolarda oluyor. Mesela bazı 1,5 saatlik YouTube videolarında, evet, orada iş biraz zaman kazanmaya dönüyor ama seninle şey ilişkimde zaman kazanmak çok şey yaptı, öncelediğim bir durum değil.
Bak, bir arkadaşımız bize Instagram üzerinden fikirlerini yolladı. Çok ilginç gerçekten. Kullanıcı adını söyleyeceğim. Nuda Orat ne? Sana tamamen katıldığını, beni de anlamadığını yazmış. Çok doğal. Ben de bazen kendimi anlamıyorum. Diyor ki hayatımda her şeyi 1,5, bazı insanları 1,75 hızda dinliyorum. YouTube, Spotify, WhatsApp, Telegram kayıtları, Twitter videoları, hatta bazen çok yavaş ilerleyen filmleri bile yemişim sanatını diye. 1,25 hızda izlediğim oluyor. O kadar alıştım ki artık normal hızda dinlediğim zaman daha zor anlıyorum. Bir cümleye başlandığı zaman o cümlenin sonu çok çabuk gelmeli ki tüm cümleyi bir bütünlük halinde beynim yorumlayabilsin. Bizi 1x1,5 hızda dinliyormuş. 1,25 hızın altında dinlediği kimse de yokmuş. İlk galiba YouTube bu hız ayarını koymuş. Dolayısıyla ilk YouTube'la başlamış. Sesli kitapları da hızlı, daha rahat anlıyormuş. Günlük hayatımda insanların konuşmasını da hızlandırmak istiyorum. Hadi diyorum sürekli içimden. Kitap okurken gözlerinizle ne kadar hızlı okuduğunuzu düşünün. Çünkü beynimiz o hızı anlayabiliyor ama gerçek hayatta kimse o kitap okuduğumuz hızla konuşmuyor. Aslında diyor doğal hız 1,5x1,5 diyor. Bence ilginç ve güzel görüş. Başka bir ilginç görüş de Hakan'dan geldi. Onun tercihi de şöyle: eğer bilgi içeren bir şeyler dinliyorsam hızlandırıyorum diyor. Ama sohbet veya komedi ağırlıklı bir program veya podcastse, o zaman bazı önemli vurguları, esprileri kaçırmamak için onları normal hızda dinliyorum diyor.
Doğru. Mesela 3 kişilik, 4 kişilik programları 1,5 yaptığın zaman çok büyük kakofoni oluyor. O doğru. Ama 2 kişide o kadar sıkıntı olmuyor. Ama sayı arttığı zaman ben de 1,5'a geçtiğimde bazen sıkıntı yaşıyorum. Hepimiz demek ki aynı şeydeyiz, gemideyiz. Evet, ya. Evet. Şöyle anlıyorum. Genel tercih 1,5 yönünde. O kalabalıklarda pek 1,5'lar yani hızlandırma tercih etmiyor ama ilk okuduğu mesaj enteresan. Gerçekten konu bütünlüğünü sağlamak, yani kitap okurken böyle bir şey, evet, var. Herkesin bir kitap okuma hızı vardır. Mesela şey gibi, konuşarak ya da konuştuğun tonda ve hızda okumuyorsun kitabı. En azından benim için öyle. Doğru, sende de öyle mi?
Ben de onu düşündüm gerçekten, hani kitabı ne hızla okuyorum diye. Kitabı da çok hızlı okumuyorum doğrusu. Herhalde ben böyle normal hızlardayım daha çok. Böyle hani 1,5'lar bana biraz fazla hızlı geliyor olabilir. Zaten sen geçtiğimiz bölümde anlattığın zaman ikna olmuştum gerçi. Ama 1,5'un üstü bir şey dinleyip izlemek veya okumak herhalde benim için söz konusu olmaz. Biraz belki hani kafanın işleyişiyle alakalı. Bu arada enteresan konuymuş. Bak, o da netleşti yani, dediğin gibi. Diyorum ki atağı bir diğer kanada taşıyayım Ve sana bir şey sormak istiyorum. Ya hem sana hem de bizi dinleyen arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Konuyla ilgili ilginç bir hani gözlemin varsa veya işte düşüncen varsa, görüşün varsa paylaşmanı rica ediyorum.
O kadar geriden geldin ki ne çıkacak şu an çok merak ediyorum.
Ya birebir aynı konu değil ama biraz tamam. Benziyor. Şimdi uzun uzun e-mailler geliyordur sana da. Böyle uzun uzun e-mail yazıp sonuna teşekkürler yazmaya üşenip TŞK yazılmasına ne diyorsun Burçin?
O kadar uzun yazıyorsun da bir bundan mı imtina? Ya şimdi
evet ya.
Çok fazla dert ettiğim bir şey değil. Bazı kısaltmaları dert ettiğim oluyor. Yani teşekkür mesela onlardan biri değil gibi düşünüyorum ama yani uzun bir mesajı yazmaya zaten zahmet ettiyse o benim için değerli bir şey. Artık sondan da iki tane sesli harfi atmasını çok dert etmiyorum. Çünkü uzun mesaj evet geliyor e-mailler ama bakma sen o kadar da eskisi gibi değil. Ya eskiden mektupları falan hatırla böyle sayfalarca mektup gelirdi, yazardı içeriği işte anlatımı ayrıntısı. Şimdi o kadar gelmiyor. O yüzden uzun bir mesaj aldığım zaman mutlu oluyorum. Onları okumayı seviyorum. Yani teşekkürler kısmı değil de bazen aralarda dönemsel, belki popüler kültürün içinde olan, belki bazı kuşakların çok içselleştirdiği kısaltmalar oluyor. Eğer onlara hakim değilsem oralarda bir böyle cızıt cızıt cızıt durumlar oluyor. Oralarda bir takılıyorum ama onun dışında uzun mesaj sonundaki teşekkürden de yani atsın seslileri. Yani o kadar da şey değil, sıkıntı değil.
Ya, ben biraz kurumsal hayatı düşünerek böyle bir şey sormuştum sana. Ya o açıdan mesela yanlış anlaşılmasın. Kısaltması kullanılanlara lafım yok mesela. Arge bir kısaltmadır mesela. Araştırma, geliştirme yazmazsın. Arge yazarsın kısaca ya da İK yazarsın işte insan kaynakları için kullanılır. Bunlara lafım yok. Benim lafım böyle hani nezaket ifadeleri kısaltılıyor ya işte teşekkürler, saygılar mesela SYG diye hemen tık diye yazıyor. Bunlar biraz zorlama geliyor bana. Mesela hanım yazmıyor da HNM yazıyor mesela. Hani
doğru, doğru ama bu çok oturdu ya Özgür. Yani bak evet, o kadar evet. Ben kanıksamışım ki yani bana mesela artık hiç o kadar sıkıntı gelmiyor onlar. Ben bazı çözemediğim yerleri çözmekte daha çok vakit ayırıyorum ama bu sen bundan bahsetmiştin bir bölümde. Hangi bölüm bilmiyorum. Sen bilirsin bu e-mailler, işte kullanılan dil, resmi dil, kurumsal dil falan bunlar çok önemli şeyler. Aslında hepsi üzerine bir konu açılacak topikler. Şöyle söyleyeyim bu hız meselesiyle ilgili şeyi araştırıyorum. Hatta bir arkadaşım bununla ilgili belki bir veri verecek. Hani şey demiştim ya en çok tercih edilen hız türleri. İşte ne hangi içerikte hangileri tercih ediliyor. Belki bununla ilgili bir sonuç bir bilgiye ulaşabilirim. Çok emin değiliz ama bunun üstündeyim. Yani bir veri yakalarsam burada çok acayip olacak.
Ya şimdi konuşuyoruz da konuşuyoruz. Daldan dala konudan konuya atlıyoruz. Biz dinleyenler de diyecek ki ya gündemin en sıcak konularını neden konuşmuyorsunuz? Birkaç bölüm önce aslında biraz söylemiştik siyasi gündem çok karmaşık diye. Siyasi gündem karışık olunca ekonomik gündem de karışıyor tabii ki. Türkiye'nin de en büyük konusu hiç kuşkusuz yaklaşan seçim. Daha doğrusu seçimler. Yani çünkü aynı anda iki ayrı oylamaya gideceğiz. Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçeceğiz. Tarih de belli oldu. Yani aşağı yukarı herhalde netleşti. Az bir zaman kaldı. 3,5 ay kaldı. Ben demiştim ki biz popüler kültür podcast'iyiz. Bu yüzden siyasete, ekonomiye çok girmiyoruz. Sen de demiştin ki ben girmek istiyorum Özgür demiştin. bazı arkadaşlar da evet ya konuşun bu konuları dediler. Bazıları da dediler ki ya lütfen hani yeterince dinliyoruz. Her yerde zaten bu konular var. Biz sizi başka şeyler için dinliyoruz dediler. Yani ne diyelim şimdi her iki tarafta da hak var aslında. Ama sen de haklısın Burçin'cim. Ben girmek istiyorum deyince de haklısın. Şimdi değilse ne zaman? O zaman şöyle yapabilir miyiz? Ben hani soran kişi olayım çünkü Türkiye'de olmayınca sadece işte belli kaynakları takip edebiliyorsun. Her yerden beslenemiyorsun. Rahmetli Mehmet Ali Birand'ın deyimiyle sokaktaki vatandaşın görüşü medyada verilen mesajlardan daha önemli tabii ki. Hele ki işte ana akım medya zaten bambaşka bir telden çalıyor. Sana biraz böyle genel atmosferi sormak istiyorum. Mesela sonuçta işte Cumhurbaşkanı adaylarının tamamı açıklanmadı. Merakla işte altılı masa adayı bekleniyor. Şubat ortası açıklanacak deniyor. adayı henüz açıklamadılar ama yapacaklarını açıkladılar. Bir nevi işte bir paket gibi bir şey, yenilikler paketi diyebiliriz belki. Bu paket tartışılıyor. Bazıları iyi bir iş ortaya çıktığını savunuyor. Gerçekten nitelikli bir iş çıktığını düşünüyor. Bazıları da diyor ki eksiklikler var diyor. Örneğin mesela İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden girilecek şeklinde bir madde neden yok diye böyle hakikaten detay bir soru soruyor. Sen ne düşünüyorsun mesela? İlk bununla başlayabiliriz belki.
Yani çıkan metni gayet beğendim aslında. Yani birçok konuyu ele almışlar ve iyi de çözümler önermişler. Ben işin şey tarafına bakmıyorum artık. Yani eskiden olsa bakardım. İşte laiklik vurgusu çok değil. Evet. İşte İstanbul Sözleşmesi açıkça söylemiyor. Evet. Ben artık işin bu taraflarına çok bakmıyorum. Çünkü bunlar normal zamanlarda, normal bir seçim öncesi aslında uzun uzun tartışılabilecek konular. Yani bu seçim normal bir seçim olsaydı derdik ki ya ey altı masa sen niye işte şunu laiklik vurgusunu İstanbul Sözleşmesi'ni şunu bunu koymadın. Ama buradaki mesele bunların çok ötesinde bir mesele. O yüzden ben altılı masaya genel olarak şöyle bakıyorum. Yani bizim tarihimizde bilmiyorum yani yakın tarihimizde de çok okuma yapmışımdır. Böyle bir örnek yok yani bu kadar farklı görüşlerin aynı masada oturup bir amaç yani koalisyonlar vardı ama böylesine bir birlikteliği çok fazla görmedik örneğini. O yüzden bu çok önemli bence. Tamam orada insanlar kızıyor işte niye şu görüşten şu kadar oy almış da o orada o kadar fazla. Evet bunların hepsi yani doğruluk payı taşıyan eleştiriler. Ama tekrarlıyorum bunlar normal zamanlarda normal seçim öncesinde belki hakkıyla tartışılabilecek şeyler. O yüzden ben masanın oluşma mantığını çok olumlu buluyorum ve tahmin ediyorum yıllar sonra bunun bu böyle bir tarihi değer alacak. Bu kadar benzemez partilerin bir araya gelip uzun bir süre içerisinde bir amaç uğruna bir süreç kat etmeleri bence takdire şayan. Onun dışında tabii sen buradaki durum nasıl dersen aslında tamamen bir gerginlik var. Yani herkeste bir gerginlik var. Çünkü bir belirsizlik var. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu seçim herhangi bir seçim değil. Yani herhangi bir seçim olsaydı ve o seçim kaybedilseydi ki bizim gibi düşünenlerin kaybettiği çok seçim var yakın tarihimizde. Bu kadar aslında gerginlik yaratacak bir durum olmamıştı hiç ama bu seçim öyle bir seçim olmadığı için ya kaybedersek düşüncesi o bir tarafta var ya kaybedersek bütün altı masaya bütün işte muhalif güçlere bütün o oranlara rağmen ya kaybedersek düşüncesi bence insanları çok geriyor. Gerdiği için de çok duygusal oluyorlar ve çok duygusal tepkiler gösteriyorlar. İşte son dönemde işte bu Erkan Baş'ın kaza meselesi falan. Bu kadar konuşulacak bir mesele olamaz bu. Yani ya da buradan böyle çok derin sonuçlar çıkarıp bir sosyalist kimliği tartışabileceğimiz bir zemin değil bu. Ama o kadar gerginiz ve o kadar hatasız ilerlemek istiyor ki insanlar. Yani şunu istiyorlar. Kusursuz bir aday çıksın. Kusursuz bir seçim propagandası. Biz hazırız. Bu kadar işte oy oranları, ekonomi buraya gelmiş. Hani buradan geri dönüş olma. Ya bu maçı kesin almalıyız. Nasıl alamayız? Senin kaza yüzünden alamazsak falan işte yoksa senin dediğin şu demeç yüzünden mi alamayacağız ya da şu adayı çıkardığın için mi? İşte bu yoksa yoksalar acabalar bence insanları biraz gerginleştiriyor ki bence daha sürecin en gergin yerine de gelmedik. Yani o 14 Mayıs öncesi son viraj bence çok daha sıcak geçecek. O yüzden de biraz topa basmalıyız. Bir çok fazla duygusal bakmamalıyız. Normalde evet eleştirebileceğimiz çok şey olabilir ama bunun herhangi bir seçim ve herhangi bir ortam rakiplerin de herhangi bir rakip olmadığını bilerek biraz safları sıkı tutmakta fayda var. Bence insanların buna ihtiyacı var ya da böyle düşünmeye böyle yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Ama tabii iş dönüp dolaşıp aday da kilitleniyor. Yani ne kadar güzel bir metin çıkarsan da masayı ne kadar güzel kursan da çıkacak aday herkes için çok belirleyici olacak. Yani şöyle şimdi 14 Mayıs seçim diyelim. Biz şu anda Şubat ayına başladık. Şubat, Mart, Nisan. Şu anda henüz başlarında. İşte o ona bir laf söylüyor bu ama mesela iş böyle biraz bir sonaya girdiğinde işte anketler bir şeyleri belli ettiğinde hele hele bu iktidar için negatif bir duruma gittiğinde oyun sertleşecektir. Çünkü bunun örneklerini çok gördük. Oyunun kurallarında oynanıp oynanmayacağı bile şu anda tartışılır bir durumdayken hele de o son viraja girildiğinde güç sahibi için işler kötü gittiyse o zaman daha sert bir ortam karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla yani orada artık onun kaza, bunun işte şeyi, bıyığı bilmem ne falan, bunlarla uğraşmamamız gerekiyor. Çok daha mantıklı devam etmek gerekiyor. Aday konusunda da yani ben açık söyleyeyim, ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa keserim parmağımı, oy kullanmam falan, öyle bir durumda değilim ve bunu çok yanlış buluyorum. Ama şunu da anlıyorum. Yani bu seçim bu kadar risk alınabilecek bir seçimde değil. Yani bence Kemal Kılıçdaroğlu ülkeyi çok hakkıyla yönetebilecek bir cumhurbaşkanı. Bence bunu hak ediyor. İşte yaptığı politikalarla, son yıllardaki adımlarıyla, yurt dışında biri bu siyaseten bunları yapsa kahraman diye onu söylerdik, anlatırdık birbirimize. Bunu çok hak ediyor. Bundan hiç kuşkum yok. Gönül rahatlığıyla da oyumu veririm. Ama burada alınan risk, kaybedilirse alınan risk, bir seçimin kaybı olmayacağı için şunu da sormak istiyorum tabii ki. Yani bu riski neye göre alıyorsunuz? Yani kim size bu kadar büyük bir riski alma hakkı ve alanı veriyor? Bunu da merak ediyorum. Çünkü evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması beni çok rahatsız etmez ama riskli. Bunu da görüyoruz. Yani bunu da söylemek de çok da böyle... Ne acayip bir siyasi görüş gerektiriyor, ne de bir cesaret gerektiriyor. Bu risk alınmalı mı? İşte bundan da emin değilim. Çünkü dediğim gibi burada kaybedilen sadece bir seçim olmayacak. Bence çok ciddi ruhsal durumların değişeceği, geleceğe dair birçok kaygının hayatımıza ekleneceği bir sonuç olur o kayıp. Yani ben bu riskin alınmasının o kadar da kolay olmaması gerektiğini düşünenlerdenim.
Dediğin doğru ama geçmişe bakmak bunun için yeterli değil mi?
Evet, yani dediğim gibi hani şimdi o zaman kaybedilen çok seçim vardı ama bir seçimdi kaybettiğin. Karşı tarafın ne kadar bu işte sertleşebileceğini de biliyoruz. Kaybettikten sonra şey mi diyeceğiz? Tamam işte ya, denedik olmadı. Tamam da bu o seçim değil işte. Yani Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Belediye Başkanı'na adaylığını koyar. Ucu ucuna da kaybedebilir. Kaybetti dersin, hayatına devam edersin. Ya biz Mustafa Sarıgül'e oy verdik yani. Dolayısıyla o şey değil. Anladın mı? Kaybedilebilir bir seçim. Ben orasında değilim ama bu seçim kaybedildiğinde sadece bir seçim kaybedilmeyeceğinden dolayı alınacak riski herkesin buna göre tartması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Özgür, oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biraz gerginiz, biraz kafamız karışık. Aman hata yapmayalım, kusursuz oynayalım diye gerilen takımlar vardır ya, böyle en sonunda da garanti alacakları maçı kaybederler. Biz Fenerbahçeliler olarak çok biliriz bu tür sonuçları. Bunları da bildiğim için yani aman diyorum, aman aman aman çocuklar, aman aman sakin.
Evet, sokaktaki vatandaşın gerginliğini çok iyi yansıttın, çok iyi netleştirdin. Ben o zaman birazcık o gerginliği ortadan kaldırmak için sana şeyi hatırlatayım Burçin. Bir ufak bir nostaljik bir detaya gireyim. 90'ların sonunda biz seninle televizyon programı yaparken bir dönem böyle siyasileri ağırlamıştık, hatırlıyor musun?
Evet, unutamıyorum ki.
En çok hangisinden etkilenmiştin diye bir soru sorarak buraya bir virgül koyacağım. Yine geliriz bu konulara zaten.
Yani etkilenme deyince pozitif negatif anlamda söylemiyorum ama çok şaşırdığım ve vay be falan dediğim Tansu Çiller'di. Yani dediğim gibi söylediklerinden falan etkilenerek demiyorum ama gelişi, ekibi, bizimle olan diyaloğu, o böyle baştan aşağı siyasetçi kokan tavrı ve bizim o zamanki toy durumumuzla ortaya çıkan manzara... Beni o çok şaşırtmıştı. Ahmet Vefik Alp de aslında şaşırtmıştı. Çok değerli bir adam nasıl yani bu kadar hak ettiği yeri bulamaz diye ona da öyle şaşırmıştım.
Biz galiba onu iki kere ağırlamıştık hatta, böyle değişik değişik projelerini konuşmuştuk. Tansu Çiller konusunda sana katılıyorum. Tansu Çiller'le ben de böyle genelde bir hani okul sohbeti yapmıştık, işte şu hoca duruyor mu hala orada mı falan filan diye, onun da hocalık döneminden tanıdığı insanları bana sormuştu. Bir de sanki Adnan Polat bir dönem hani
bravo,
adaydı,
doğru.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adaylarındandı. Rahatlığıyla böyle ilginç gelmişti bana. Çok rahattı yani, hakikaten hani siyasetten gelen bir insan değil sonuçta. Yani iş ortamından gelen bir insan. Dolayısıyla o bana rahat gelmişti. Ama tabii kazanamamıştı seçimi.
Belki de o yüzden rahattı. Yani kazansak da olur, kazanmasak da olur. Ama mesela Ahmet ve Fikalp nasıldı? Böyle tablolar, mablolar, projeler vesaire.
Evet, evet. Çok,
çok hazırlıklıydı. Bir sunumu vardı. Ama Tansu Çiller hakikaten o hani siyasetçi dediğin şeyi ben onda gördüm. Gözünde, oturuşunda, kalkışında. O tam oydu yani. Enteresan bir süreçti, bir deneyimdi. Ama tabii... Mesela şimdi de keşke yapabilseydik öyle şeyler ama çok uzak tabii, artık bir siyasetçi alacaksın, konuşacaksın falan. Oo, yani o günler çok geride kaldı Özgür.
Evet öyle evet yani. O günler geride kaldı. Ben seni biraz geleceğe götürebilir miyim? Geleceğe.
Tamam, hadi evet. Gidelim. Hadi gidelim.
38. bölümümüzde klonlama hakkında konuşmuştuk. Hatta ben bir biyoteknoloji firmasından bahsetmiştim. Revive and Restore diye bir şirketti bu. Mamutları geri getirme üzerine çalışıyorlar. Sadece onlar çalışmıyormuş. Ben bu hafta bunu öğrendim. Başkaları da çalışıyormuş. Bir başka biyoteknoloji girişimi mamutlardan sonra bir başka hayvanı da radarına almış. Soyu tükenmiş ünlü Dodo. Onu tekrar geri getirmeyi amaçlıyorlarmış. Bahsettiğim biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences bu hafta bir açıklama yaptı. $150 milyon yatırım toplamışlar. 2021'den bu yana toplam $225 milyon çıkmış fon, toplam fon. Dolayısıyla bu iş gittikçe böyle ilgi toplamaya devam ediyor. Çok yatırımcıları var Colossal Biosciences'in ve aralarında meşhur insanlar da var. Mesela Paris Hilton var, yatırım yapmış bu şirkete Paris Hilton. Yani şimdi asıl amaç soyu tükenmiş hayvanları geri getirmek mi? Yoksa bambaşka bir şey mi? Yani işte bu gene editing denilen işte gen kurgulama, gen düzenleme konusunun geleceğini keşfetmek mi? Bu işte tartışılır. Gerçekten hani gen konusu önümüzdeki yılların en büyük, hali hazırda çok önemli bir konu ve çok büyük bir konu ama önümüzdeki yıllarda da, yani o yüzden sana hani geleceğe, seni geleceğe götüreyim demek geçti içimden. Şimdi başa dönelim. Dodo dedim. Dodo nedir? Şimdi bilmeyen belki vardır. Dodo bir kuş aslında. Bir kuştur Dodo. Uçamayan böyle büyükçe bir kuş bu. 1600'lerin sonlarında nesli tükenmiş maalesef. Yani avlanma ve yaşam alanları ele geçirilmiş. Avlanma sebebiyle ve yaşam alanları ele geçirilince insanlar yüzünden yok olmuş. Yani şu an hayatta olup da bu kuşu gören yok. Yani canlısını gören yok. Danimarka'da bir müzede bir tane örnek varmış. İşte ne diyelim, mumyası mı diyelim, maketi mi diyelim. Bu mumya az önce sözünü ettiğim şirkete, yani Colossal Biosciences'ın bu projenin üzerine çalışabilmesi için gerekli olan DNA'yı sağlamış. Buradan almışlar o DNA'yı. Bu mumyadan veya işte ne bileyim örnekten almışlar. Bu arada şirket sadece Dodo'yu veya işte mamutu değil de üçüncü bir tür üzerinde de çalışmayı hedefliyor. Tazmanya kaplanı. Ya biraz basit anlattığımın da farkındayım ama hakikaten konu basit değil. Yani bu türleri, bir kere bu türlerin yakın akrabalarını buluyorsun. O öyle türler seçiyorsun. Genlerini yeniden düzenliyorsun ve onları yetiştiriyorsun. Dolayısıyla böyle yıllarca sürecek bir çalışma ama diyorlar ki 2028 yılında mamut yavrularını görebileceğiz. Yani o iddia ediliyor, o tüylü mamutlar 2028'de görülebilecek, yani yaşayabilecekleri iddia ediliyor. Eleştiren de çok var tabii. Yani şu anda risk altında yüzlerce tür var. Hani onların yok olmasını niye engellemiyoruz da işte risk altındaki türleri korumak daha doğru değil mi diyorlar. O açıdan da bence haklılar. Böyle ilginç, fütüristik bir konu vardı Burçin'cim, ilgimi çekti. Çok eskiden yaptığımız bir bölümde, yani işte 38. bölümde konuştuğumuz bir konu, 80 bölüm önce konuşmuşuz, böyle bir tamamlama yaptım, bilgi tamamlaması.
Bunun filmini yaptılar. Jurassic Park.
Doğru söylüyorsun.
Jurassic World. Yani o filmi her izlediğimde aslında onu düşünmüşümdür. Yani bir dinozor görmek aslında İsterim ama bu isteğin sebebi hani dinozorun çok böyle ihtişamlı olmasıyla alakalı. Yani öylesine dev bir canlıyı görebilmek, dünya gözüyle görebilmek gerçekten enteresan bir deneyim olurdu. Yani bir zürafa görmek gibi olmayacağını tahmin ediyorum dinozor görmenin. Ama onun dışında yani tekrar onları canlandırmak vesaire çok fazla benim mantığım açıkçası almıyor. Yani o zamanın iklim şartları, o zamanın insan işte popülasyonu, işte küresel durum vesaire göz önüne alındığında şimdi onları tekrar canlandırmak, tekrar o dengenin içerisine sokmak ne kadar mantıklı. Ha sokmayacaksan bunları bir koruma alanında besleyip büyüteceksen o çok daha anlamsız. Zaten hani temelden öyle bir şeye karşıyız en azından mantık olarak. Daha çok fazla dediğim gibi yani mantığımın almadığı işler ama bu denemelerin bitmesi mümkün değil Özgür. Yani çok daha şu anda bilmediğimiz çok acayip şeyler yapılıyor olabilir bu şeylerle, genlerle alakalı.
Kesinlikle. Yani bu dodo konusunda dedim ilk başta şöyle dedim. Acaba hani bir vicdan hesaplaşması mı var? Yani biz yok ettik bu hayvanı, bari biz geri getirelim gibi bir vicdan hesaplaşması mı var diye düşündüm. Sonra da dediğim gibi yani burada aslında konu acaba tükenmiş yani soyu tükenmiş hayvanları geri getirmek mi, yoksa bu gen kurgulama konusunun geleceğini keşfetmek mi, bu yüzden mi paralar yatırılıyor, o da ayrı bir tartışma tabii ki. Çok ayrı konular var. Mesela bir tane işte mesela bahsetmiştik gençleştirme konusu, anti-aging, bu konuda yapılan çalışmalar falan filan, burada da acayip acayip şeyler oluyor, belki önümüzdeki bölümlerde bahsederiz. Yapay zeka zaten hani hep konuştuğumuz konu. Dolayısıyla hani geleceğe bakış, geleceğe doğru geleceği hissetmeye çalışmak her zaman konular arasında, yani yoğun konuşulan konular arasında.
Ben yine topa basalım diyorum Özgür'üm. Yani bugün mamut yapan yarın neler yapmaz diye düşünüyorum. O yüzden de hani o endişeyle yaklaşıyorum ben bu tür işlere. Ama bak biraz önce şey dedim, yapay zeka dedin. Aslında şöyle yani bu ChatGPT ile beraber Özgür bence ciddi bir kırılma yaşandı. Yani öyle hissediyorum, bilmiyorum sen yani oradan İsviçre'den nasıl gözüküyor bu iş ama yani yapay zeka hayatımızda yok muydu? Vardı işte, telefonlarımız şunlar bunlar, aslında yapay zeka bir şekilde girdi hayatımıza. Ama geçen sene işte nedir mesela bu işte Midjourney gibi, DALL-E gibi uygulamalarla biraz daha pratik günümüzün içine dahil oldu. Ne oldu? Yani bir metin veriyoruz. O bize bir tablo çıkarıyor ve çok eğlendik bununla ve gerçekten bu işte iyi metin verenler, o dili iyi kavrayanlar müthiş görseller çıkardılar ortaya. Hatta Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili de çok güzel bir sergi yapıldı. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki karakterleri yapay zeka ile beraber işte o metinleri giderek bir şekilde görselleştirildiği bir sergiydi. Yani bunlar hayatımızın pratik olarak içine girmeye başladığı andan itibaren yapay zeka ile ilgili çok hızlı bir gelişim olmaya başladı. O yüzden ben bu ChatGPT'yi, ki bak tablo bile, yani Midjourney ve DALL-E bile bir kesim için belki çok heyecan yarattı ama ChatGPT'de durum kırıldı, bütün bariyerler kırıldı. Yani ChatGPT'yi şu anda 10 yaşındaki çocuklar da kullanıyor. Kod yazmak, kod almak ve bunu öğrenmek için, ödev yapmak için acayip kullanıyorlar. Zaten o bambaşka bir dert olarak şu anda eğitim sisteminin karşısında. Ve bunu artık hayatımızdan çıkaramayacaklarını bildikleri için artık buna göre bir takım düzenlemeler yapma ihtiyacı duyuyorlar. Yani hani bu etkiyi ne gösterir? Eğer o çıkan yeni şey birçok şeyi değiştiriyorsa kısa zamanda, o etki ciddi bir etkidir. Mesela işte DALL-E'de tam öyle değildi ama ChatGPT'de öyle. Dolayısıyla ben ChatGPT'nin gerçek bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Belki bundan atıyorum işte 100 yıl sonra yapay zekanın tarihçesi konuşulurken hani bu dönem böyle bir cümlede geçer. ChatGPT'den sonra yapay zekaya olan ilginin artmasıyla denilen cümlenin içindeyiz biz şu anda. Tabii bu beraberinde farklı düşünceleri getiriyor. Şimdi metinden tablo çıkardık, tamam. Bizimle sohbet eden bir yapay zeka ile tanıştık, tamam. İşte geçtiğimiz hafta metin veriyorsun, sana onu insan sesi, istediğin insan sesiyle karşılık veren bir yapay zeka ile tanıştık. Microsoft bunu yaptı. Yani radyocular ve seslendirmeciler için de şey başladı, kapana kısılma durumları. Müzik başladı. Yani veriyorsun şu enstrüman, bu enstrüman, şöyle bir mood. Sözlerde böyle olsun, hatta bir de bu Drake'e benzesin diyorsun. Hop sana bunu çıkarıyor, şarkıyı yapıyor, melodiyi çıkarıyor gibi gibi. Yani artık işi farklı meslek kollarında tartışılırken göreceğiz ve de bazı itirazları da görmeye başladık. Mesela bak bu Mid Journey falan diyoruz ya, bir grup yani bazı meslek birlikleri var Amerika'da. Bunların içindeki bir tanesi Mid Journey için bir dava açtı, bir telif davası açtı. Bu davanın gerekçesi de şu, diyorlar ki tamam bu Mid Journey öğreniyor. Nereden öğreniyor? İşte açık kaynaklardan, internetten. Yani senin benim yaptığım resimden öğreniyor günün sonunda. Yani ya da en azından bu resimler de o öğrenmeye dahil. Yani bizim resimlerimiz, bizim çizdiklerimiz. O zaman bizim bundan bir telif almamız, hakkımızı almamız lazım diyorlar. Yanlış bir çıkış noktası mı? Hayır, değil. Şimdi karşı taraf tabii şöyle diyor, bu sadece öğrenme değil, öğrendikten sonra bir de kendi kendine öğrenmesi var. Yani şimdi bu kısmı da var, tamam diyorlar ama ilk başta çıkış noktası bizim internette paylaştığımız işte fotoğraflar, tablolar vesaire vesaire. Dolayısıyla bunun bir hakkının verilmesi lazım. Hatta böyle arka arkaya davalar açıldı. Burada da tabii şöyle söyleyenler var, ben biraz daha ona yakınım. Bu tür yapay zeka uygulamaları çıktığında belki bize bir açık kaynaktan şöyle bir bunun bir indeksi gelmeli. Şu kadar süre öğrenme süreci geçirdi. Şu kaynaklardan faydalandı. Hatta bu kaynaklardan faydalandığı için bu kaynakların sahiplerine de şu kadar telifleri ödendi gibi, aslında çok açık bir protokolle bu tip davalar karşısında hakkının yendiği düşünülen sanatçılara bence doğru bir yaklaşımda bulunabilir. Çünkü bak bu, hadi eserlerimi kullandın kullanmadın telif istiyorum bir kısmı. Yarın öbür gün bu sesle ilgili bence çok ciddi belalar çıkacak ki, bak nitekim bugün biz programa hazırlanırken Emma Watson ve Joe Rogan, biri podcastçi, biri işte ünlü bir oyuncu, onların seslerini kullanarak bir takım ırkçı söylemleri dile getiren, yani yapay zekayı kullanarak dile getiren kullanıcılar olmuş ve gerçekten bir 2-3 gün ortalık bir birbirine girdi. Sonra bu yapay zeka uygulamasını yapan şirket çıktı, dedi ki tamam biz bu durumu gördük, buna karşı önlemlerimizi alacağız. Alacağız da yani bir yerde Atıalan Üsküdar'ı geçiyor. Belki o arada benim sesimle bankadan para çekecek. Belki benim sesimle bir şeye evet diyecek ya da hayır diyecek. Şimdi ses konusu bence çok daha kritik. Hukuki zemini çok daha iyi oturtulması gereken bir alan. Çünkü biz hep şeyi konuşuyoruz işte. Bunlar hastanelerde kullanılacak, ön tanıyı yapacak çok hızlı bir şekilde veya işte avukatlık mesleğini kolaylaştıracak, böyle sayısız mütalaa okuyacak, kanun okuyacak ve sana çok kısa sürede bir görüş bildirebilecek. Hep bu kısmına bakıyoruz ama işin şimdi ses, işte tablo, yani bir takım eserler de beraber gündemimize girdiğinde yani şey değişiyor, alan değişiyor. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun? Yani açılan davalara ya da bu işin gideceği yere, seslerin taklit, bu kadar kolay taklit edilmesi ve bundan sonra başımıza gelecekler üzerine düşünceleri nedir? Ama şu anda bence bu senenin en popüler, en sıcak konularından bir tanesi bu.
Ya çarpa çarpa ilerlediğimizi düşünüyorum ama yapay zeka çağının da başladığını düşünüyorum. Yani bir işte bir dar yapay zeka vardı, işte sadece özel bir görevi yerine getirebilen, yalnızca bunun için eğitilmiş, işte yeni görevleri öğrenemeyen. İşte şu anda bütün yapay zeka buraya geliyor. Yani kendi kendine giden araba mesela bir yapay zeka ve şu andaki yapay zeka bu. Ama bunun tabii ki bir ötesi var. İşte bir insan gibi herhangi bir entelektüel görevi yerine getirebilecek, akışkan bir zekaya sahip, yeni beceriler öğrenebilen, üretken bir yapay zeka bir adım ötede. Yani buna işte genel yapay zeka diye yorumluyorlar, söylüyorlar. Bir de süper yapay zeka var. O belki bir adım ötede değil, belki birkaç adım ötede ama ötede. Sonuçta o insan yeteneklerini aşan bir konu. Yani bu tabii daha şu an varsayım modunda, kimsenin şu anda korkmasına gerek yok ama öyle bir şey olacak ki sınırsız zeka elde edilecek. Yani bu işte tekillik denilen şey, singularity denilen şey, kendini geliştirebilen bir zeka olacak bu. Süper yapay zeka da gelecek. Bir şey hayal edilebiliyorsa mutlaka gerçekleşir. Dolayısıyla ben bu çağın geldiğini, çoktan geldiğini inanıyorum. Dediğin konular, dediğin problemlerin de her dakika yaşanacağını düşünüyorum, hissediyorum. Ama bu işte hani internetin başlangıcı gibi düşün. Çarpa çarpa ilerledik ya biz o konuda da. Ama ilerledik sonuçta. Bunda da ilerleyeceğiz bence.
Tabii burada böyle üst bir şey çok önemli. Düzenleyici. Yani böyle diyebilirim. Hani bunun adı başka şey de olabilir ama... Çünkü şey, o senin dediğin süper yapay zekaların devrine geçtiğimiz zaman insan çok arkaik kalacak onların yanında. O zaman gerçekten belki başka bir ırk gibi falan değerlendirmek gerekecek ama bunları konuşurken hep aklıma şey geliyor, bu Asimov'un 3 robot yasası. O kadar basitleştirmişti ki o 3 robot yasasıyla, hani böyle durumlar karşısında hani robotlar bir gün gelecek bizi öldürecek, bitirecek insan ırkını falan. Bu 3 yasa aslında bu işi çok iyi toparlıyordu. Yani ne diyordu orada, işte bir robot insana zarar veremez ya da bir insana zarar veriliyorsa seyirci kalamaz. Birinci yasa bu. İkinci yasa, birinci yasayla çelişmediği sürece insanların emirlerine uymak zorundadır. Bence bu en kritik şey. Yani dolayısıyla bir sağlama alıyor kendini. Üçüncüsü de birinci ve ikinci yasayla çelişmediği sürece kendi varlığını da korumakla yükümlüdür. Yani bu mesela hani şimdiye kadar beni evet tamam ya bu olabilir dedirten böyle en koruyucu şeyler, çerçeve gibi geliyor. Ama bunun çok ötesine tabii geçilebilir ama bence kesin bazı sınırların çizilmesi lazım. Yoksa yani bizim baş etmemiz, hele de bu zekayla, bu kafayla, bu vicdanla, bu duyguyla mümkün değil. Yani mümkün değil.
En çok da şunu merak ediyorum. Yapay zeka espri yapabilecek mi? Herhalde yapabilecek. Bu arada sen söyleyince I Robot filmini bir daha bir izlemek istedi şimdi canım.
Ya evet, aslında bak eskilerden bunu anlatan, bu tür konuları çok önceden ele alan I Robot onlardan bir tanesi, filmler var. Doğru söylüyorsun, onlara bakmak lazım. Bu arada espri dedin, şeyler yapıyor onu galiba. İşte Siri falan günlük böyle, hey Siri bana bir espri yap diyorsun. Tabii o yine aslında kendi işte yazılan çizilenlerden aldığı bir şeyi veriyor. Bazen fena şeyler söylemiyor ama yani her zaman da tutturamıyor. Ama kendisi yaratacak bu espriyi, ki mutlaka yaratacak, ondan hiç kuşkum yok. Yani Özgür, cevabım evet, sana stand-up yapan bir yapay zeka da çıkacak. Yani o, bu hiç zor bir şey değil yani bu. Hiç.
Burçin'cim, bir de buna bak için vaktimiz var mı?
Var. Bir de buna bak için bir tanesi için vaktimiz var.
Peki, bu bölümde tiyatro severleri çok mutlu eden bir haber için bir de buna bak diyorum. Tiyatroyu yakından takip edenler zaten çoktan bakmışlardır. Çok yakından takip etmeyenler için altını çizmiş olalım. Biz 20. ve 56. bölümlerimizde rahmetli Feren Şensoy'un podcast serisinden bahsetmiştik. Büyük oyuncu ve yazar Feren Şensoy'un bir podcast serisi vardı. Daha sonra... Vefatından sonra bir daha konuştuk o konuyu. Şimdi ses tiyatrosunun tabii ne olacağı merak ediliyordu. Feren Şensoy'un kaybından sonra ses tiyatrosu ve orta oyuncular yani gerçekten özellikle bizim nesil için önem taşıyor. Belki hani biraz daha öznel konuşmam gerekirse, öğrencilik hayatını Beyoğlu'nda yaşamışlar için de çok önemli bir kültür merkeziydi. Yani en azından bizler için işte okulda öğrendiklerimizi işte oradaki Beyoğlu'ndaki tiyatrolarda, sinemalarda, işte müzik dükkanlarında, kitapçılarda, hatta kafelerde tamamlardık aslında. Ses tiyatrosu da onlardan bir tanesiydi. Perdelerini yeniden açtı. 80'lerin önemli oyunlarından bir tanesiyle geri döndüler. Şahları da vururlar. Çok da sembolik bir anlamı var çünkü orta oyuncuların ilk oyunu Şahları da vururlar. Volkan Sarıöz yönetmiş bu yeni versiyonda. Feren Şensoy'un kızları da Feren Şensoy ve Derya Şensoy da onun yardımcılıklarını yapmışlar. Şimdi tiyatrolar da sinemalar gibi biraz AVM'lerin içine gömüldü. Siz bu konuyla ilgili Mümkün Podcast'te biraz konuştunuz Harun'la. Yani mesela kapısı sokağa açılan sinema ve tiyatro sayısı azalıyor gerçekten. Yani bütün sosyal hayat alışveriş merkezlerinde mi olmalı? İşte yemek, sanatsal aktivite, alışveriş, her şey orada mı yapılmalı? Tabii ki hayır. Ama işte şehrin, yani hatta şehir demeyelim, mega kent diyelim, İstanbul'un dinamikleri de değişiyor. Tiyatro için bile hani artık AVM'lere giriyoruz. İşte ses tiyatrosu, yani ses 1885 öyle değil. Biliyorum Beyoğlu artık hani eski görkemli günlerinden biraz uzakta ama şikayet ederek de işte o kapandı, bu kapandı falan diyerek de olmuyor bu işler. Dolayısıyla eğer bir yerin kapanmasını istemiyorsak ya da kapanmamasını istiyorsak oraları yaşatmak gerekiyor. Yaşaması gereken yerlerden bir tanesi de Ses Tiyatrosu. 40 küsür yıllık oyununu tekrar sahneye koyuyor. Bir de buna bak, o yüzden bu oyun için geldi. Ne yapmak lazım? Bir de bilet almak lazım belki. İşte şahları da vururlar. Sadece Ses Tiyatrosu'nda da değil galiba, başka mekanlarda da oynuyorlar. Geri döndü. Bunun için bir de buna bak diyorum.
O zaman ben bir korsan bir de buna bak cümlesi kurayım. Biz bu yayını paylaştıktan iki gün sonra pazar günü Grammy ödülleri sahiplerini bulacak. Hani ben bu işe çok meraklıyım, bakmak istiyorum diyorsanız pazarı pazartesiye bağlayan gece, yani Türkiye'de pazartesi sabahı olacak. 5'e 6'ya bağlayan gece Grammy'ler sahiplerini bulacak. Biz de önümüzdeki hafta işte kazanan kaybeden dedikodular ne oldu ne bitti falan bir Grammy değerlendirmesi yaparız. Ama hani çok böyle ben bu işin peşinden gideceğim diyenler varsa pazar gecesi bu arkadaşları ekran başına bekliyoruz.
Hangi ekran başına?
Daha belli değil hangi ekran oldu ama her an her şey olabilir diyerek böyle bir açık kapı bırakalım.
Peki şey nasıl gidiyor Burçin? Podcast ödüllerinde oylamalar nasıl gidiyor?
Onu da iyi söyledin. Oylama bitti. 4 Şubat yani cumartesi günü podcast'i paylaştıktan bir gün sonra ödül törenimiz var. Power App'ten canlı yayınlanacak ödül töreni. Yani insanlar uygulamada veya web sitesinde tıklayarak direkt saat 2'de başlayacak. Öğleden sonra 2'de başlayacak ödül törenini seyredebilirler. Oylama bitti. Kazananlar belli oldu. Cumartesi günü ödülleri dağıtacağız.
Pekala, merakla bekliyoruz. Çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.